Eylül.
Ayrım 17.
Bu ne bir çiçeğin ne bir yaprağın koku özüydü. Bu bilinen, hiçbir kokuyu andırmayan, cana işleyen bir koku, bir şey, bir nefesti ki Necip onun ruhunun güzel kokusu sanıyordu. O kadar eşsiz, o kadar içten bir kokuydu. Bunda Suad'ın bütün gizliliği, bütün kadınlığı yürek çırpıntıları içinde bulunurdu. O kadar kadından, o kadar Suad'dan fışkırıyordu ve şimdi denizde bu güzel koku ona bir vücut ısısıyla karışmış geliyordu. Duyarlılığı öylesine şiddetliydi ki vücudu titreyerek güçsüz kaldı. Bu nereden geliyordu? Suad ondan önce denize girdiği için mi kalmıştı? Denizin, rüzgarın akışları bunu nasıl dağıtamamıştı? Ve suyun içine girdiği zaman şimdiye kadar bunu düşünmediğine şaşarak onun da burada bu su içinde yıkandığını düşünmek bütün isteklerini öldüren, güçsüz bırakan bir rahatlığa düşürüyordu. Bulutlar içinde sarhoş, kendisini suyun içine bırakarak sonsuz bir duygu sarhoşluğu içinde onu burada suyun arasında mayosunun yarı sakladığı omuzu, kolları, gerdanıyla görerek bayılır gibi kalıyordu. Bu duygusunu sürdürmek için gözlerini kapayarak suyun kendisini okşamalarıyla yüzdüren gücünün üstünde sallanarak gamlı, hayatından habersiz, korkulu kalıyor. Onu böyle görmeyi hayal ettikçe, kokusunu duydukça denizin içinde sonsuz diplere uçuyorum sanısı veren bir sarhoşlukla sersemliyordu. Sonunda çıktığı zaman bu duygu kendisini denizi delice istekle isteyecek, boş vakitlerinde ıssızlıklara kaçıp ona binlerce ateşli seslenişle, boş kuruntularla meşgul olmaya verdirecek hale girdi. Onu en ince, en gizli kadınlarına kadar düşünerek, sıcaklığında, ruhunda ölüyorum sanarak, ah ölsem diye mutluluğunun ancak o zaman tamam olacağına inanıyordu. Ve onun kokusuyla yavaşça ona yaklaşıp ensesinden tüten vücut kokusuyla sersem olduğu zamanlar tepeden tırnağa sarsılarak ağlamak, boğulmak, düşüp ölmek ihtiyaçlarıyla bunları yapmamak için benliğini zorlama azaplarıyla uğraşıyor, bir saniyede bin duyguya, bin düşünceye, bin hayale esir olarak bir işkence olan fakat onu yine mutlu eden yürek çırpınmalarına uğruyordu. "Canım, bu nasıl deniz merakı?" diyen Süreyya ile "bir sandalım var diye bütün denize sahip çıkamazsın ya" diye şakalaşırken gerçek durumu düşünmekten kendini alamayarak canavarlığına şaşıyordu. Çünkü onunla konuşurken, ona seslenirken onun namusunu dehşetli bir cinayetle kötüye kullandığı düşüncesini asla aklından geçirmiyordu. Ve böylece kendisine herkesin cani demeye hakları olduğunu kabul ettiği zamanlarda bile yine vicdanının kanısıyla sakin durduğu zamanlardan bir fark bulmuyor, duygularının seline öylesine kapılıyordu. Bir akşamüstü Tarabya'ya kadar gidip dönmek için çıkıyorlardı. Necip yalnız olarak aşağıya inerken piyanonun üstünde Suad'ın şemsiyesiyle eldivenlerini gördü. Bir anda bu eldivenlerde onu koklamak emeline engel olamadı ve titreyerek eğildi. Bunları ağzına götürdü. Oh, her zaman havada olan bu güzel koku işte şimdi elindeydi. Ve eldivenlerin kumaşı o kadar onun eli gibi yumuşak ve inceydi ki gerçekten onun ellerini kokluyormuş gibi geliyordu. Bir an oldu ki bunları alıp saklamanın ne büyük bir mutluluk olduğunu acı bir özlemle düşündü. Ve bir cinayet işliyor gibi titreyerek sapsarı bunların birini cebine koydu. Suat ikisini bir arada diye aldığı eldiveninin bir tane olduğunu ancak arabada fark etti. Aceleyle yalnız birini almış olma olasılığını başını sallayarak reddediyordu. Şemsiye ile birlikte ikisini de piyanonun üzerine koyduğunu ve oradan alırken piyanonun üzerinde başka bir şey kalmadığına dikkat ettiğini söylüyordu. Süreyya, belki arabaya gelirken düşürmüşsündür, dedi. Necip durmadan Süreyya'ya bir şeyler anlatıyor, Suad'ı düşündürmemek için tuhaflıklarla bir takım sorular buluyor, onun dalgın düşüşünden korkuyordu. Suad, tuhaf, acaba ne oldu? Besbelli öyle, dedikçe sanki eldiven cebinden çıkarak buradayım diyecekmiş sanıyor, yüreği hopluyordu. Ve bu eldiven sorunu unutulduğu zaman onun biricik malı, en değerli malı oldu. O hayat dolu bir el, sanki Suad'ın eli gibi geliyordu ve onun eline sahip olmak Necip'i mutluluktan çıldırtıyordu. Suat başını dikişinden kaldırıp kapıdan giren Necip'e bakarak "Oo, sizde hazırlık var," dedi. Necip eldivenlerini giymekle meşgul, sakin görünmeye çalıştığı bir sesle "Evet, kaçıyorum," diye yanıt verdi. Ve üzüntüsünü göstermemek için birçok işe, gezilecek yerlere, çoktan beri ihmal ettiği dostlara dair masallar söylüyor, zorunluluklardan söz ediyordu. Halbuki gerçekte burada kalmak için canını verdiği halde işte kaçıyordu. Çünkü artık burada yaşamaya sabrı ve dayanma gücü, vakti ve cesareti kalmamıştı. Hele bu son hafta onun için dayanma gücünün üzerinde acı veren bir hayatla geçti. Buradaki hayatının ihanet olduğunu kendisine daima hatırlatan vicdan sesini sustursa bile artık gıdasız hayatı bir işkence olan tutkunluğuyla, Suad'ın bir zaman kendisini mesleden varlığıyla şimdi harap olarak o kadar yorulmuş, ezilmişti ki artık gece sabaha kadar uyuyamayarak çektiği ateşler arasında kaçmak ona tek bir kurtuluş çaresi gibi göründü. Evet, ne olacaktı? Burada dursa ne olacaktı? Bu kesin ve yanıtsız soruyu belki bin kere kendi nefsine sormuş, azap ve ihanetten başka bir şey olmayan bu hayatın sonu olmadığını daima düşünmüştü. Şimdi gittikçe elinden kaçan öz denetiminin, daima artan sersemliğinin sonucunda onarılamayacak bir şey yapmak, istemeyerek, bilmeyerek ağzından kaçıracağı bir söz ya da bir bakışla her şeyi keşfettirip haklı bir nefret ve iğrenmeye hedef olmamak, o kadar saf ve temiz bakışı bir nefret titreyişiyle kendi üstünde görmemek için bir çare varsa onun da kaçmak olduğuna karar verince rahat etmişti. Çünkü son zamanlar onun önünde, gözlerinin önünde dururken içinde kaynayan feryat arzularına dayanmak pek güç oluyor. Bunun her şeyi göze aldıracak bir taşkınlık oluvermesinden korkuyordu. Önceleri ta ilk günlerde aklına yine bu çare gelmişti. Fakat o zaman dayanma gücüne güveniyor, bu kadar zayıf olduğunu ummuyordu. Duygularının dayanılmaz güzelliğine esir olup ertelemelerle, önlemlerle kendisini aldatarak oturuyordu. Fakat şimdi o zamanki gibi hareketinin yalnız kötülüğünden korktuğu için değil, coşmaya eğilimli duygularının keşfolunacağından titrediği için kaçıyordu. Ve bu iki eğilim arasında uykusuz geçen gecelerinde bin türlü kararsızlıklarla ezilirken daima nefsini yönetmek zorunda kalması onu hasta ediyordu. Uyuyamayacağını bilerek gecelerin yaklaşmasını artık kesin bir azabı bekler gibi korku içinde karşılıyordu. Önce onu düşünmek, saatlerce dalgın kalarak, bütün saatlerini ona verdiği halde bıkmayarak, zamanı yeter bulmayarak düşünmek için onun bakışlarını, sözlerini, tavırlarını, kokularını hatırlayıp bu eldiveni koklamak için mutlu olarak sabahlara kadar uyumazken, şimdi artık mutluluk hasta kuruntularla kaçmış, humma ateşlerinde sabahlara kadar çırpınarak zor yaşamaya başlamıştı. Ve gündüzleri onun kadınlık kokusunun bir ürpertisiyle ağlayarak, haykırarak, "Lakin ölüyorum, kurtarın beni artık," diyecek kadar yanarak geçiriyordu. Onun Süreyya'ya öyle bakışları, öyle seslenişleri oluyordu ki Süreyya için bunlar sakin bir şekilde kabul edilecek nitelikte olduğu halde kendisini kahrediyordu. Ah, bunun bir tanesi için canını verirdi. Sıradan bir saygının ne aşamalardan geçip şimdi hayatında kökleşen korkunç büyük bir aşk olduğunu düşünerek kendisinin bu kadar tutkunlukla bu sonucu anlaması, onun genişlemesine meydan vermemesi gerektiğini itiraf ediyor. Evet, evet, kaçmalıydım diye yumruklarını kafasında sıkıyordu. Ve şimdi yalnız ondan değil, kendisinden de kaçması gerekliydi. Çünkü ondan kaçmakla kendisini ateşten kurtaramayacağını görüyordu. Nereye gitse, ne yapsa bunun mümkün olmadığını, onu unutmak için birçok günler ve geceler böyle uykusuz, perişan yaşamak zorunda olduğunu, hele bundan sonra ondan bin yazıklanma, bin azap içinde köpekler gibi sürüneceğini düşünerek, "Cezadır, ah cezadır," demek istiyor Fakat önünde hayatı ancak ölümle kurtulmak mümkün olan bir işkence gibi görüyordu. Bu hal içinde ara sıra boğazını yakarak gözlerini ıslatan yaşlar da vardı. Kendisini böyle bir uçuruma girdiği için pek zavallı görmekten, bu elem verici çaresizlik içinde yardımsız, umutsuz çırpınmaktan doğan yaşlar ki onların yanındayken gözlerini yakıyordu. Bunun için balkonda Kotra'nın Flokuyla meşgul olan Süreyya atılıp, "Ne, kaçmak mı? Mümkün değil," dediği hafif yazıklanan bir sesle, "Mümkün değil, şaka söylüyor, bizi korkutuyor," diye tekrar ettiği, gitmesinin onlar için adeta bir bela sayıldığını gördüğü zaman, hem Süreyya'nın iyiliğine hem Suad'ın sözlerine bakıp birden hüngür hüngür ağlamak, "Lakin bırakınız kaçayım Allah aşkına, çünkü ölüyorum, burada sizin yanınızda ölüyorum," demek için güçlü bir arzu duydu. "Evet, bırakınız kaçayım," diyecekti, "çünkü buradaki hayatım uğursuz bir şey oldu. Ben sefil, uğursuz bir adamım. Sizin bu kadar iyiliğinize karşı ben alçaklık ediyorum. Fakat bilseniz ne zavallıyım." Ve zavallılığı mümkün değil gösteremeyeceğini, kanıtlayamayacağını görüp umutsuzluğa kapılıyordu. Süreyya kalkıp pardesünü elinden almak istedi. Dikişini dizine bırakmış, kalkmaya hazır duran Suat tekrar ederek, "Mahsus yapıyor, hiç yoktan böyle kaçmaya ne gerek var?" diye yalvarıyor. O gözler kendisine bu sefer rica eder, sabit bir bakışla bakıyor ve baktıkça dayanamayıp gidemeyeceğinden, peki kalayım diye düşüneceğinden, hatta kalmak arzusunun yavaşça büyüdüğünden korkarak kararlılığında güçlük çekiyordu. Ve birden buradan, ondan, onun bu melek gözlerinden, bu peri sesinden uzak kalınca nasıl çocuğunu gömmüş anneler gibi yanar bir yürekle kalacağını hissederek bir derin suçsuzluğu duydu ve pişman olarak yüreğinin içinden, "Ah, kal deseler," diye inledi. Fakat o kadar ısrar onlara yeter görünmüş, Suat, "Bari yakında gelirsiniz, değil mi?" diye sormaya başlamıştı. O zaman artık her şeyin bittiğini, kesinlikle gitmek gerektiğini görüp yıkıldı. Onu bir daha görememek azabı, onun kendisi için ne kadar yabancı, bağlarının ne kadar önemsiz olduğunu, Süreyya onun kocası olduğu halde kendisinin ne kadar uzak bulunduğunu görmek onu mahvetti. Gözlerini dolduran yaşları göstermemek için, "Elbette, elbette, yakında," diyerek döndü, kaçtı. O kadar zaman Necip'e öyle alışmışlardı ki bugün onun yokluğu ikisini de meşgul etti. Birçok şeyin onu anmaya vesile olacak bir hayat sürmüşlerdi. İkisinde olsa söyleyecek sözler, o olsa söyleyecek fırsatlar çıkıyordu. Süreyya, "İnsan gariptir, nasıl birbirine alışıyor," diyordu. Sonra yemekte, "Biliyor musun, ben hüzünlenmeye başlıyorum," dedi. Bu hüzün bir parça Suat'ta da vardı. Necip onların hayatlarını, şakaları, sözleri, beraberliği ile meşgul etmiş, lütuflandırmış, sıkıntılarının arkadaşı ve avuntusu olmuştu. Bunu o gidince anlıyorlardı. Görüyorlardı ki o olmasa sıkılacaklardı. Suat yalnız kalınca son zamanlarda kendisini saran hüzün ve sıkıntıya daha da gömüleceğini ve bu durumda Süreyya'nın daha sıkılacağını düşünüyordu. İki kişilik böyle durgun hayat Süreyya'ya değil kendisine bile yorucu geliyordu. Artık o gömüldüğü büyük bezginlik içinde, mücadele içinde güç bulamıyordu. Bir çare olmadığını bile bile uğraşmak, hayatlarını şenlendirmek için yorulmak artık elinde değildi. Yalnızca kendisinin bunlara zihnini ve vücudunu adayıp Süreyya'nın habersiz çocuklar gibi yalnız oyunlarıyla meşgul olarak hiç önem vermeyişine öfkelenmeye başlıyordu. Önceleri onda her şeyi annesine bırakan bir çocuk hali görür, bunu severdi. Şimdi bu hal onu gittikçe kızdırıyordu. Sonra birdenbire korku geldi. Ona hayatlarından Süreyya'yı bıkmış görmek kaygısı, garip bir ters etki yaparak yalnızca Süreyya'dan değil, şimdi kendisinden korkuyordu. Hep bunlar Süreyya'nın bıktığı için değil, kendisinin de bıktığı için gibi geliyordu. Hayatını sevilecek, mutlulukla yaşanacak bir hayat gibi görememek kaygısı bir telaş oluyor, birkaç zamandır zihnini uğraştıran şeyler hissedilmez bir zehirle etkileyerek onu ne derece harap ettiğini gösteriyordu. Bu gerçekleşmesinden önce yeraltı sarsıntılarıyla gelecek belayı haber veren bir deprem korkusu gibi oluyordu. Ama önlerindeki hayatı, gelmesi kesin olan yıkımı görmemek için buna kayıtsız kalıp çocuklar gibi bugün yelkene, yarın ava, öbür gün balığa heves etmek için insan ne kadar insafsız olmalıydı.
Ayrım sonu.